Item 41, dönüş. Robert Charles Wilson, sayfa 377. Haber spikerinin dediğine göre Oklahoma City'den yükselen 4 tane büyük duman bulutu vardı ve telefon bildirimlerine göre de Chicago'nun güney tarafının çoğu küle dönmüştü. Ülkedeki her büyük şehir, haber alınabilen büyük şehirler en azından bir veya iki tane kontrol dışı yangınların olduğunu bildiriyordu. Fakat durum düzeliyordu, daha kötüye gitmiyordu. Bugün insan ırkının birkaç gün daha yaşayabilmesi ihtimaller dahilinde gibi gözüküyordu. Sonuç olarak da daha fazla ilk müdahale ekibi ve önemli servis personeli birimlerine dönmüştü. İşin kötü tarafı ise insanlar ellerindeki erzakın onları daha kaç gün götüreceğinden endişelenmeye başlamıştı. Market yağmalamaları büyüyen bir problem haline gelmişti. Önemli hizmet birimlerinden olmayanlar yollardan uzak durmaları konusunda uyarılıyordu. Mesaj şafak sökmeden önce acil durum yayın sisteminden ve çalışmakta olan her radyo ve televizyon çıkışından duyurulmuştu. Bu gece de tekrar yayınlanıyordu ki bu da eyaletler arası yoldaki trafiğin neden bu kadar az olduğuna açıklık getiriyordu. Birkaç tane polis ve askeri devriye gördüm ama muhtemelen arabamdaki plakalardan olacak ki yolumuzu kesmedi. Kaliforniya ve çoğu diğer eyalet ilk ışık titremesi olayından sonra doktorlara özel plakalar vermeye başlamıştı. Polis faaliyeti de tek tük de olsa görülüyordu. Asker kaçağı vakalarına rağmen düzenli ordu öyle ya da böyle sağlam duruyordu. Fakat yedek asker ve milli muhafız birimleri güçten düşmüştü ve yerel otoriteyi sağlayamıyorlardı. Elektrik de tek tük görülüyordu. Çoğu elektrik santralinde az sayıda çalışan vardı ve güç bela çalışıyordu. Elektrik şebekelerindeki karartmalar da gittikçe artıyordu. Kaliforniya, San Onofre'de bulunan nükleer santrallerin ölümcül bir erimeyle karşı karşıya olduklarına dair bir söylenti vardı ama bu doğrulanmamıştı. Sunucu belirli yiyecek depolarının hala işlemekte olan hastanelerin hastalık önceliği konusundaki tahmini sürelerle evde yapılabilecek ilk yardım tüyolarının olduğu bir listeyi okuyarak devam etti. Ayrıca bir meteoroloji bürosunun güneşe uzun süre maruz kalmama konusunda yaptığı öneriyi de okudu. Görünüşe göre güneş ışığı aniden öldürücü olmuyordu ama aşırı ultraviyole seviyelere gelindiği zaman uzun vadede problem yaratabilirdi. Bu üzücü olduğu kadar komikti de. Şafak sökmeden önce birkaç dağınık yayın daha yakaladım ama yükselen güneş hepsini engelledi. Gün kapalı bir şekilde uyandı. Böylece doğrudan güneşin parlaklığına doğru araba kullanmamış oldum. Ancak bu bastırılmış gün doğumunun bile göz korkutucu bir garipliği vardı. Gökyüzünün doğu kısmının tamamı çalkalanan bir kırmızı ışık çorbasına dönmüştü. Kendince sönmekte olan bir kamp ateşinin korları gibi büyüleyiciydi. Ara sıra bulutlar dağılıyor ve amber renkli güneş ışığının parmakları toprağa dokunuyordu. Fakat öğlene doğru kapalı hava daha da kapandı ve bir saat içinde de yağmur yağmaya başladı. Otoyolu kaplayan ve gökyüzünün bayıltıcı renklerini yansıtan sıcak ve cansız bir yağmur vardı. O sabah son benzin bidonunu da depoya boşaltmıştım. Cairo ve Lexington arası bir yerlerde yakıt göstergesindeki işaret endişe verici şekilde indi. Simon'u uyandırdım ve sorunu anlattım. Ona bize biraz benzin satacak bir yer bulana kadar her bir istasyonda tek tek duracağımı söyledim. Bir sonraki istasyon küçük, dört pompalı, benzin ve abur cubur satan, otoyolun bir 500 metre uzağında olan bir aile işletmesi çıktı. Dükkan karanlıktı ve pompalar da muhtemelen çalışmıyordu. Yine de yanaştım ve arabadan çıkıp ağızlığı yerinden çıkardım. Bengals takımı şapkası ve kollarına astığı bir pompalı tüfek olan adam binanın yanına gelip ''Yapmasan iyi olur.'' dedi. Ağızlığı yavaşça geri koydum. ''Elektriğiniz mi yok?'' ''Aynen öyle.'' ''Yedeğiniz yok mu?'' Omuzlarını silkti ve daha yakına geldi. Simon arabadan çıkmaya başladı ama elimle içeri girmesini işaret ettim. Bengals şapkalı adam 30 yaşlarındaydı ve 10 kilo kadar fazlası vardı. Arka koltuğa donatılmış Ringer serumuna baktı. Sonra gözlerini kısarak plakaya baktı. Kaliforniya plakası bulundurmam bana bir artı puan kazandırmıyordu ama EMS çıkartması açıkça görünüyordu. Doktor musun? Tyler Dupre'yi dedim, tıp doktoruyum. Elini sıkmadığım için kusura bakma, arkadaki eşin mi? Açıklaması daha kolay olacağı için evet dedim. Simon bana bir bakış attı ama ters düşecek bir şey yapmadı. Tıp doktoru olduğunu gösterecek bir kimliğin var mı? Kusura bakma, birkaç gündür araba hırsızlığı vakaları oluyor. Cüzdanımı çıkardım ve ayaklarına doğru attım. Yerden aldı ve kart cüzdanına baktı. Gömleğinin cebinden bir çift gözlük bulup çıkardı ve tekrar baktı. Sonunda bana geri verdi ve elini uzattı. Yaşananlar için özgünüm Doktor Dupre. Ben Chuck Burnley. İhtiyacınız olan sadece benzinse pompaları açacağım. Daha fazlasını istiyorsanız dükkanı açmam bir dakikamı alır. Benzine ihtiyacım var. Erzaklar da iyi olur ama yanımda fazla nakitim yok. Nakiti boş versene. Kapımız suçlulara ve sarhoşlara kapalı. Yollarda kendilerinden epeyce var ama orduya ve otoyol devriyesine kapımız günün her saati açık. Tabii tıp çalışanlarına da. Tabii benzin pompaları yettiği kadar. Umarım eşin çok kötü değildir. Gittiğim yere varabilirsem olmayacak. Lexington VA'ye mi? Samaritan'a mı? Biraz daha uzağa, özel bakıma ihtiyacı var. Arabaya tekrar bir baktı. Simon biraz temiz hava girmesi için camları açtı. Yağmur toz içindeki arabanın ve su birikintileriyle dolu yağlı asfaltın üzerine doluşmuştu. Bernelli'nin gözüne dayenin döndüğü ve öksürmeye başladığı bir an takıldı, kaşlarını çattı. ''Ben pompaları çalıştırmaya gideyim.'' dedi. ''Yola koyulsanız iyi olur.'' Gitmeden önce biraz yiyecek, birkaç konserve çorba, bir kutu tuzlu kraker, plastik kutuda bir teneke açacağı verdi ama arabanın yakınına gelmek istemedi. İnsana eziyet gibi gelen ve arada gidip gelen öksürükler KVTS'nin yaygın bir semptomuydu. Kurbanlarını koruduğu göz önünde bulundurunca hastalık neredeyse becerikliydi. Onları felaket bir zatürre içinde boğmak istemiyordu. Gerçi eninde sonunda kalp yetmezliği ya da başka bir şekilde hastayı öldürüyordu. Flagstaff dışındaki bir toptancıdan bir oksijen tüpü, akıtma vanası ve maske aldım. Dayenin öksürükleri nefes alıp vermesini engellemeye başladığında paniğin eşiğindeydi. Kendi tükürüğünde boğuluyor ve gözleri devriliyordu. Solunum yolunu elimden geldiğince temizledim ve Simon araba kullanırken maskeyi ağzının ve burnunun üstünde tuttum. Eninde sonunda Dayen sakinleşti ve rengi yerine geldi. Tekrar uyuyabildi. O dinlenirken ben de yanına oturdum. Ateşli başını omzuma gömmüştü. Yağmur bizi yavaşlatan acımasız bir sağanağa dönüşmüştü. Yolda ne zaman çukur bir yere vursak arkamızda büyük su sıçramaları arabaya çarpıyordu. Akşama doğru batı ufkundaki ışıklar yanan kömür parlaklığına kadar düştü. Yağmurun arabanın tepesine vurup çıkardığı sesten başka bir ses yoktu. Simon da boğazını temizleyip ''Sen ateist misin Tyler?'' diye sorana kadar o sesi dinlemek zorunda kaldım. Anlamadım. Kaba olmak niyetinde değilim ama kendini bir ateist olarak görüp görmediğini merak ediyorum. Buna nasıl bir cevap vereceğimi bilmiyordum. Buraya kadar gelmemizde Simon'ın epey bir faydası, paha biçilemez bir katkısı olmuştu. Ancak kendisi aynı zamanda dünyanın sonuyla ilgili tek argümanı kendi alacalı beklentilerine karşı çıktığını düşünen ve sınırda duran bir grup deli, dispensasyonaliste aklını mantığını bağlayan bir insandı. Ona hala ihtiyacım olduğu için gücendirmek istemiyordum. Dayen'in hala ona ihtiyacı vardı. Ben de kendimi ne olarak gördüğümün bir önemi var mı dedim. Sadece merak ettim. Bilmiyorum. Galiba cevabım bu. Tanrı'nın var olduğunu bilip bilmediğimi veya neden dünyayı kurup bu şekilde döndürdüğünü bildiğimi söyleyemiyorum. Üzgünüm Simon. İşin teolojik kısmında elimden gelenin hepsi bu. Birkaç kilometre daha sessizliğini korudu, sonra belki de Dayan'ın söylemek istediği şey de buydu. Ne demek istedi? Konuştuğumuz zaman söylemişti ki düşünecek olursak son zamanlarda konuşamadık. Bölünme yaşanmadan önce bile papaz Den ve Ürdün tapınağı hakkında fikir ayrılıkları yaşıyorduk. Çok şüpheci olduğunu söylemiştim. O da bana çok kolay etkilendiğimi söylemişti. Belki de öyledir. Papaz Den'in özel bir yeteneği vardı. Kutsal kitaba bakıp her sayfadaki bilgiyi bulabiliyordu. Bilgilerden oluşan kiriş ve sütunlarıyla bir ev kadar sağlam bilgiler. Bu gerçekten de bir yetenek. Ben kendi başıma yapamıyorum. Bugüne dek ne kadar fazla denemiş olsam da İncil'i açıp hemen bir anlama varamıyorum. Belki de varman gerekmiyordur. Fakat istiyordum. Papaz Den'in olduğu şey olmak istiyordum. Bilirsin, hani hem akıllı hem de ayakları yere sağlam basan biri. Dayan bunun için ağır bir bedel ödediğini söyledi. Den Condon'un alçak gönüllülüğünü kesinlikle takas ettiğini söyledi. Belki bende olmayan şey budur. Belki de sende gördüğü şey budur. Belki de bu senden bunca sene kopmamasının sebebiydi. Alçak gönüllülüğün sebebi. Simon, bu benden özür dilemeye veya kendimi daha iyi hissettirmeye çalışacağım bir şey değil. Uyuyor olduğumu düşündüğüm zamanlarda ve dışarıda olduğum zamanlarda seni aradığını biliyorum. Yanımda bu kadar kaldığı için şanslıyım bile. Geri dönüp bana baktı. Bana bir iyilik yapar mısın? Hastalandığı zaman ona daha iyi bakamadığım için üzgün olduğumu söylemeni istiyorum. Kendin de söyleyebilirsin. Düşünceli bir şekilde kafasını salladı ve arabayı yağmurun derinliklerine sürdü. Tekrar karanlık bastırdığı için radyoda işimize yarayacak bir bilgi bulmasını söyledim. Uyanık kalmak ve dinlemek istiyordum ama başım zonkluyordu ve çift görmeye başlamıştım. Ardından öylece gözlerimi kapatıp uyumak daha kolay geldi. Uzun ve derin bir uyku çektim. Arabanın tekerleri altındaki yol akıp gitmişti. Uyandığımda kendimizi yine yağmurlu bir sabahın içinde buldum. Araba bir dinlenme tesisine park edilmişti. Sonradan öğrendiğime göre Manassas'ın batısındaymışız ve elinde yırtık bir şemsiye olan bir kadının biri cama vuruyordu. Gözlerimi kırptım ve kapıyı açtım. Birkaç adım geriledi. Diane'a doğru temkinli bakışlar atıyordu. Bir adam beklememenizi söyledi. Pardon, size veda ettiğini ve onu beklememenizi söyledi. Simon ön koltukta değildi. Yakınlardaki çöp bidonlarının, sırılsıklam piknik masalarının ve derme çatma tuvaletlerin orada da göründüğünü söyleyemezdim. Başka birkaç araba da buraya park etmişti. Sahipleri portatif tuvaletlerdeyken arabalar da boşta bekliyordu. Ağaçları park bölgesinin coşkun gökyüzü altında sırılsıklam olmuş küçük endüstriyel kasabanın tepelik manzarasını fark ettim. Sıska ve sarışın bir adam mıydı? Kirli tişörtü de vardı. Evet o. Fazla uyumanı istemediğini söyledi. Sonra da çekip gitti. Yürüyerek mi? Evet, aşağıya nehre doğru gitti. Yola doğru değil. Tekrar Diane'i süzdü. Diane zar zor ve gürültülü bir şekilde nefes alıyordu. Siz ikiniz iyi misiniz? Hayır, ancak fazla yolumuz kalmadı. Sorduğunuz için teşekkür ederim. Peki başka bir şey söyledi mi? Evet, Tanrı'nın sizi kutsadığını ve bundan sonra kendi yoluna gideceğini söyledi. Diane ile ilgilendim. Yağmurlu otoparka son bir kez baktım ve ardından yola koyuldum. Diane'in serumunu ayarlamak için ve birkaç nefes oksijen vermek için birkaç kere durdum. Artık gözlerini açmıyordu. Sadece uyumuyordu. Aynı zamanda bilinci de yerinde değildi. Bunun ne anlama geldiğini düşünmek istemiyordum. Yollar yavaş akıyordu ve yağmur hınca hınç yağıyordu. Son birkaç günün her yeri yangın yerine çevirdiğine dair de kanıtlar vardı. Yolun kenarına bırakılmış bir halde duran haşat olmuş veya yanıp küle dönmüş bir sürü arabanın yanından geçtim. Bazılarından hala dumanlar çıkıyordu. Belirli yollar ordu ve acil durum araçları için ayrılıp sivil trafiğe kapanmıştı. Birkaç kez barikatları görünce yoldan geri dönmek zorunda kaldım. Günün sıcaklığı nemli havayı neredeyse dayanılmaz bir hale getiriyordu. Öğleden sonra kuvvetli bir rüzgar çıksa da hiçbir rahatlama olmadı. Fakat en azından Simon bizi gideceğimiz noktaya yakın bir yerde terk etmişti. Gökyüzü hala biraz aydınlıkken büyük eve varabildim. Rüzgar gittikçe kötüleşmişti. Neredeyse bora şiddetinde bir kuvvete sahipti. Çevredeki çam ağaçlarından kopan dallar gelişigüzel bir şekilde Lawton'ların uzun giriş yoluna yayılmıştı. Ev karanlıktı ya da amber rengi alacakaranlıkta böyle gözüküyordu. Dayen'i arabanın başındaki merdivenlerde bıraktım ve kapıyı yumrukladım, bekledim, tekrar yumrukladım. En sonunda kapı aralandı ve Carl Lawton kafasını uzattı. Kapı gediğinden yüz hatlarını zar zor çıkarabiliyordum. Solgun ve mavi bir göz, kırışık bir yanak. Fakat beni tanıdı. ''Tyler Dupre'' dedi. ''Yalnız mısın?'' Kapı biraz daha açıldı. ''Hayır'' dedim. ''Dayen de benimle. İçeri girerken de yardıma ihtiyacımız olacak.'' Carol büyük ön verandaya çıktı ve gözlerini kısarak arabaya baktı. Dayen'i görünce küçücük vücudu kas katı kesildi. Omuzlarını yukarı kaldırdı ve nefesini tuttu. ''Aman Tanrım'' diye fısıldadı. ''Çocuklarımın ikisi de ölmek için mi evlerine döndüler?'' Cehennem çukuru. Doğa dışı güneşin etkisi altında Atlantik'ten gelen sıcak ve tuzlu rüzgar bütün gece büyük evi tangırdattı. Uyuduğumda bile bunun farkındaydım. Beni neredeyse uykumdan kaldıran anlara sebep olan şey o rüzgardı. Ve kendisi yine beni tedirgin eden çok sayıda rüyamın soundtrack'ı olmuştu. Gün doğduktan sonra giyinip Carl Lawton'a bakmaya gittiğimde rüzgar hala cama vuruyordu. Evde günlerdir elektrik yoktu. Yukarı kattaki geçit koridorun sonundaki bir pencereden gelen yağmurlu parıltıyla loş bir şekilde aydınlanıyordu. Meşe merdivenler giriş salonuna iniyordu. Yağmurun aktığı iki tane cumba gün ışığını solgun güllerin renginde yansıtıyordu. Carol'u salonda buldum. Antik bir raf saatini ayarlıyordu. ''Dayan nasıl?'' dedim. Carol bana şöyle bir baktı. ''Bir değişiklik yok.'' dedi. Bir pirinç anahtarlıkla saati ayarlarken dikkatimi de tekrar oraya çevirdi. ''Az önce onunlaydım. Onu ihmal ettiğim yok Tyler.'' ''İhmal ettiğini düşünmüyordum. Peki ya Jason?'' ''Giyinmesine yardım ettim. Neden bilmiyorum ama gün ışığında daha iyi oluyor. Geceleri zor geçiriyor. Geçen gece zor geçti.'' ''İkisine de bir uğrayacağım. Bir haber duyup duymadığını FEMA, Dipnot, Federal Emergency Management Agency veya Beyaz Saray'dan yeni bir direktif gelip gelmediğini sorma zahmetine girmedim. Bir anlamı olmazdı. Carol'ın evreni evin sınırları içerisinde yer alıyordu. Biraz uyusan iyi olur. 60 yaşına geldim. Artık eskisi kadar uyumuyorum. Ama haklısın, yoruldum. Uzanmam lazım. Şunu bitirir bitirmez dinlenirim. İhmal edersem bu saat zamanı yakalayamıyor. Annen eskiden her gün bunu ayarlardı, biliyor musun? Annen öldükten sonra da Mary ne zaman temizliğe girişse ayarlamayı yapardı. Ancak Mary 6 ay önce gelmeyi kesti. 6 aydır saat 4'ü çeyrek gecede sıkıştı. Şu eski esprideki gibi günde 2 defa doğruyu gösteriyor. Jason hakkında konuşmamız lazım. Geçen gece çok bitkin olduğum için sadece olayın ana hatlarını öğrenebilmiştim. Jason dönü sona ermeden bir hafta önce habersiz olarak gelmişti ve yıldızların tekrar ortaya çıktığı gecede hastalanmıştı. Semptomları arada gidip gelen kısmi felç, tıkalı görme ve ateşlenmeydi. Carol tıbbi yardım çağırmayı denemişti ama olaylar bunu imkansız hale getirmişti. Bu yüzden ona kendisi bakıyordu. Fakat ne problemi teşhis edebilmişti ne de palyatif bakımdan öteye gidebilmişti. Jason'ın öleceğinden korkuyordu ama bu endişesi dünyanın geri kalanını kapsamıyordu. Jason endişelenmemesini söylemişti. Her şey yakında normale dönecek demişti. Carol da ona inanmıştı. Kırmızı güneş onda bir korku uyandırmıyordu. Gerçi akşamlar pek hoş geçmiyor demişti Carol. Geceler Jason'ın üzerine bir karabasan gibi çöküyordu. İlk önce Diane'a uğradım. Carol onu yukarıdaki yatak odasına yerleştirmişti. Burası şimdi alelade bir şekilde misafir odasına çevrilmişti. Ama eski günlerde Diane'in odasıydı. Onu fiziksel olarak stabil ve yardım olmadan nefes alır bir halde buldum. Ancak hiçbir şekilde içim rahatlamamıştı. Bu hastalığın etiyolojisi içindeydi. Dalgalar bir yükselip bir alçalıyordu ama her döngü ondan daha çok direnç ve güç götürüyordu. Kuru sıcak alnını öptükten sonra dinlenmesini söyledim. Beni duyduğuna dair hiçbir tepki göstermedi. Ardından Jason'ı görmeye gittim. Sormam gereken bir soru vardı. Carol'ın söylediğine göre Jason perihelyonda yaşadığı bir anlaşmazlıktan ötürü büyük eve geri dönmüştü. Jason'ın yaptığı açıklamayı hatırlayamıyordu. Ama Jason'ın babasıyla iyiydi, yine ters davranıyor dedi. Ve şu küçük siyahi ve kırışıkları olan adam, şu hani ölen Marslı ile bir ilgisi vardı. Marslı, Jason'ı dördüncü yapan, uzun ömür ilacını veren insan. Şu an Jason'ı öldüren şey her neyse, bundan onu koruması gereken şu ilaç.
41. ayrımın sonu. Sayfa 385.